dostu, koşanın matarası. Yabancı değil sanki evin amcası halası. Ağlayanın su geçirmez maskarası program. Anlatamadım Ayşe Balıbey ve Cemişçilerle beraber başlıyor.
Arkadaşlar iyi akşamlar. Anlatamadım'dan hepinize merhaba. Ben Ayşe Balıbey.
Ben Cemişçiler.
Cemişçiler, sevgili anlatamadımcılar, biliyorsunuz ki dün bir soru sormuştuk. Sevgili Prens Harry'nin oynadığı spor dalı hangisiydi ve sinsi karısı Meghan Markle'ın
ne diyorsun ya? Ya ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Ne biçim tarif ediyorsun insanları sinsi karısı falan diye ya?
Sus be, konuşma. Zaten İngiltere'den de ayrıldı, çocuğu da ailesinden ayırdı.
Ayrıca şimdi şey, sanki öyle bir sinsi karısı, sanki bir arı şekli gibi sinsik arısı. Erzincan'da yetişen bu arılar günde 15 kilo bal yapmaları var. Sinsik arısı.
Dolayısıyla 20 Nisan'daki İzmir gösterimizde bilet kazanan talihimiz belli oldu. Ama sınırlı sayıda kalan biletlerimiz de yine anlatamadım İzmir gösterisinde 20 Nisan'da BiletX'de evet. Bulabilirsiniz.
Evet.
Şimdi sevgili anlatamadımcılar, bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Neymar.
Ne oldu?
Neymar, biliyorsun ki Cem'cim, benim tüm beddualarımı hiçe sayarak yine de gitti eşiyle, işte sanki hiç aldatmamış gibi, sanki kadıncağızı cayır cayır başkalarına alev atmamış gibi gitti. Tekrar birlikte oldu, gönlünü aldı ve eşi de çocuğunu doğurdu, baba oldu. Geçtiğimiz günlerde Neymar'ın çocuğunun bir doğum günü vardı. Sana ben bunu daha önce WhatsApp'tan atmıştım videoyu ama evet, sanıyorum 6 günde 7 şehir gezdiğin için sen...
gördüm. Bir yandan illegal bazı sitelere girmiş.
Evet, bravo. Bir yandan Neymar kızının doğum günü kutlarken, bu nasıl bir akıl tutulmasıyla, bir yandan da telefondan bahis sitelerindeki oyunlara bakıyor. Yani doğum gününde çocuğun masrafını mı çıkarmaya çalışıyor? yoksa hani Sergen'in açtığı yolda mı gidiyor? Bilmiyorum. Ama gördüğümde şok oldum. Bir de bunu videoya çekip bir de bunu yüklemişler yani.
Evet, o farkında, insanların fark edemeyeceğini sanmış ama yani bizim insanımız da biliyor.
Yani bunu da oynayan bilir tabii. Sen ben olsak anlamazdık da. Şimdi bu psikolojiyi neye bağlıyorsun Cem'ciğim? Neymar'sın ve çok muhakkak ki çok zenginsin herhalde. Kaynından borç alacak durumda değildir Neymar şu an.
Tabii canım, kaynına 2000 lira atsana ya kanka, sana zahmet. Pazartesi ben sana maçtan sonra ödeyeceğim. Ya biz de paraları alamadık da başkanla görüşeceğim şimdi falan demiyordun herhalde. Ya şimdi şöyle ki, insan bazen düşünüyorum, neye sahip olursa olsun, dünyası ne kadar güzel olursa, dünyalar güzeli karısı olsun, çocuğu olsun, evi olsun, arabası olsun, neye olur, her zaman bir arayışta, her zaman bir kendini ekstra mutlu edebileceği bir yer arayışta, tamam mı? Buna sahip olmadığında gerçekten birçok insanın hayalini kurduğu bir hayat yaşasa bile hep insanoğlu şöyle bir varlık bence. Yetinmiyor. Şimdi Neymar gibi bir insan mesela, anladın mı? Çocukluğundan beri durumu iyidir emin. Çünkü şey ya, çocukluğundan derken gençliğinden ve hep zengin oldu ya. Sürekli bir zenginlik yaşadığında bu zenginlik senin için anlamını yitiriyor bir süre sonra. Zaten o yüzden zenginlik başlı başına olduğunda güzel bir şey değil. Zenginlik ancak ve ancak uzun bir süre erişemediğin bir hayata erişmeye başlayınca anlamlı bir şey. Çevreni mutlu etmek, hayatında her istediğini yapabilmek, bu zaman güzel. Neymar gibi biri, çok güzel bir doğum günü ortamı, sıkıntı yaşayıp ayrıldığın, sonrasında tekrardan kavuştuğun sevdiğin kadın yanında, çocuğun yanında ama gözün başka yerde.
Maşallah, elin işte, gözün oynaştı. İşte
evet, psikologlar bir şey yapsınlar.
Gerçekten sosyologlar, psikologlar bunu incelemeli. Ne yapıyor acaba? Şey mi diyor ya, işte bizde de para bitti bacanak. Neyim var, bahis sitesini mi açıyor? Yani böyle bir anda sadece şuna şok oluyorum ben yani. Bazıları da bazen bu arada adrenalin olsun diye de oynuyorlar bazı oyunları.
Bu tamamen yani kayıp.
Onun böyle gelir olarak yapmadığına eminiz Neymar'ın bunu hepimiz.
Tamamen kayıp bir şey yani, tamamen. Bu kesinlikle uzak durulması gereken bir şey.
Hem uzak durulması gereken bir şey arkadaşlar, hem de yani şuna emin olabilirsiniz. Benim söylediğim herkes bir şekilde yamuğunu gösteriyor bu hayatta. Şeyi anlıyorum mesela. Hadi abi şu telefonları kenara bırakalım, anı yaşayalım diyen insanlara ben de sinir oluyorum senin gibi, tamam mı? Bir yere geldiğinde abi şu manzaranın tadını çıkaralım. Birader, manzaranın tadını kaç dakika çıkarabiliriz hayatta?
Bu arada manzaranın tadını çıkarmanın bir manası yok onun stresini çekmekten sonra. Manzaranın hiçbir önemi yok. Önemli olan ne kadar çektiğindir. Böyle abi artık bunu kabul edelim abi. Ya bence artık bu yeni paylaşım, yani yeni benim hayatım burada. Bakın Instagram'da benim tweetim mesela, geçen gün şey oldu, kuaföre gittim Ayşe. O sıra ne olduysa benim kuaföre bir tweet atmış, tamam mı? Normal bir kullanıcı ama 100-200 takipçili falan. Ne olmuşsa abi tweeti bir anda keşfete düşmüş ve yüz binlerce favma alıyor. İnan hani bazen böyle tüm Türkiye'nin önüne düşen tweetler oluyor ya, mesela ya arkadaşlar günaydın sizce bu ne falan derler ya, ve bir anda 200 takipçili o kişinin 5 milyon görüntülenmiş bir tweeti olur.
Ay evet ya.
Kuaförün tam beni tıraş ederken tweeti tuttu. Tweeti patladı. Yürüyor tweet. Adamı sürekli dın dın dın bildirimler açık, şimdi çok aktif kullanmadığı için bildirimi açık, yani biri favladığı zaman göreyim diye düşünmüş. Abi adamın makası kafamda. Gözü hep telefonda. Hep telefonda. Ne oluyor ya diyor. Fenomen oldum ya diyor. Bağırıyor böyle. Delirdi herif. Bir tweetin tutmasıyla hayatının geri kalan kısmında artık kuaför olmasını gerektirmeyecek bir... Ve son müşterisiyim sanıyor. Yani en son. Ya bir alelade kesiyor. Bir hızlı kesiyor benim sakalları makalları. Bir hızlı, yani bir dakikada bitir tıraşımı. Dedim ki hocam sen dedim sakin ya. Yani makas boynumda. Tweet'e bakay.
İki tane fav alınca delirdi bak, kariyerini falan bıraktı.
Ona denk, çok enteresan hayat yani. Birdenbire insanlar zaten çoğu fenomeninde bu, hani videosu tutan ondan sonra aynı videoyu yapmaya çalışıp da tutunamayan fenomeninde zaten çektiği sıkıntı bu. Hepimiz birilerinin önüne bir günlük düşüyoruz. Bundan hemen bir kariyer
zaten
yapmaya gerek
yani
yok.
Zaten yani bunun uzun ve sürdürülebilir olmayacağı da bir sürü sosyal medyadaki insanın çok aşikar yani. Çünkü dünyada... Hepimizin sosyal medya hayatı böyle olacak yani. Dünyada en çok içerik üretilen, en çabuk sıkılınan ortam sosyal medya zaten.
Tabii.
Buna bir şey üretiyorsan bileceksin ki hemen çok kısa zamanda senin de modan geçebilir. Son kullanma tarihin gelebilir. Bu bir tane tweet gördüm bayramdan sonra. O kadar güldüm ki bu tweete. Şöyle bir şey demiş birisi. Burak diye bir beyefendi. Bu bayram sırf Insta'ya içerik çıksın diye herkes buz gibi denizlere girmeye çalıştı.
Aynen öyle. Zaten arkadaşlar şunu kabul edelim. Deniz, artık biz keyif almıyoruz. Tek başımıza denize girmek, yok manzaraya bakmak, teleferiye çıkmak. Bunlar önemli değil. Önemli olan ne kadar bir şey çekebildiğimiz ya.
Ya bir de şey çok komik Cem. Gerçekten bir tane arkadaşım var benim, takipleşiyoruz. Çocuğu çok küçük, tamam mı? 2-2,5 yaşlarında falan. Çok da güzel bir bebek, Allah bağışlasın. Çocuğu Göcek'te tekneden denize atıyor ve çocuk ciyak ciyak. Ya Allah cezanı vermesin, kendin giremediğin denize. Bir de hani çocuklar daha sempatiktir ya sosyal medyada. 3-5 fav alacağım, 3-5 beğeni alacağım diye. Yani artık bu boyuta, yani milletin hepsi bayramdan sonra, ben sana söyleyeyim, zatürre ve sistit oldular yani o soğukta. Bir de şey çok komik bir şey hakikaten. Şimdi storylere bakıyorsun, bir kısım delirmiş gibi Japonya'ya, Kore'ye ve Bali'ye gitti. Ne bilmiyorum neden yani.
Evet, ben de anlamlandım. Türkiye çok kalabalık olur. Hadi Japonya'ya gidelim, oraya giden yoktur.
böyle bir şey gördüm. Bir sürü Instagram fenomeni, bir sürü insan bir anda Japonya'ya çıkarma yaptılar. İşte Bali'ye, şey Kore'ye falan. Tabii gözümüz yok ama şu storyler çok komik oluyor yani. Bir bakıyorsun Japonya, Bali, Ordu, Giresun, Tayland bir anda tekrar.
Saçma sapan, sanki paraşütle geziyormuş gibi. Sanki rüzgar nereye eserse oraya inecekmiş gibi.
Çok komik yani. İnsan herkesin storiesinde böyle çok garip lokasyonlardan storyler atan insanlar vardı. Biz bu bayramda kayınvalidem haftaya kendisi geleceği için Giresun'umuzu erteledik ve bu bayram ilk kez İstanbul'da oldum bence.
Haftaya kayınvalidem mi geliyor?
Evet, haftaya kayınvalidem geliyor.
Hadi bunu kutlayalım.
Şey diyorum şimdi, neyse ki 20 Nisan'da İzmir'de gösterimiz var, anlatamadım. Biletler bile çıktı.
O yüzden sen 18 Nisan Hillside, 20 Nisan Aparta Barbara turne koydurttun.
Saçmalama be, haberim yoktu, bilmiyordum. Bir sürü insanın, ben de Cem gibi düşünüyorum, artık sosyal medyaya koymak için tatile gittiğini, sosyal medyaya koymak için o tatlıyı yediğini, o çiğ köftecinin önünde sıra beklediğini artık eminim yani.
Artık bunu kimse eleştirmesin, o işler bitti. Evet, bunun için yaşıyoruz. Aynen öyle, sosyal medyaya koymazsak hiçbir anlamı yok.
Hem hiçbir anlamı yok, hem de şöyle bir şey var yani. Bugün internetin fişini çeksek turizm yarıya düşer, biliyor musun dünyada?
Kimse hiçbir yere gitmez. Hiç kimse evinden çıkmaz.
Ama biz kendisini ziyarete gittiğimizde Ayvalık'a, Cem'in babasını, canım benim, yine bize iki opsiyon sundu. Bir şeytan sofrası, iki babam ve oğlumun çekildiği yer.
Yine babam her zamanki bir şeytan sofrasının bir tek bizim tarafımızdan bilinen, kimsenin haberini olmadığı bir yer olduğunu sanıyor. Ve babam ve oğlumun hala vizyonda olduğunu sanıyor. Yani babam 20 sene önce çekilmiş, bitmiş, yayınlanmış filmin hala insanlar tarafından ne babam ve oğlumun çekildiği yer burası mı diye heyecanla oraya koşturacağını ve açaydım kollarımı gitme diyeydim videosunu Allah'ım her sene 5 kere çekiyor ya.
Bitti baba, bitti. Bir sürü film çekildi üstüne ya. Ya Çağan Irmak'a sor derdi ki hangi filmde ne ve oğlum diye sorardı ya.
Ne yapsın ya, adamcağız da öyle mutlu oluyor. Bu arada ben döndük ve şimdi işte bir sürü insan evdeyken de bir sürü şey izlemediğim şeyleri izleyeyim falan diyorsun bazen. İşte kışlıkları kaldırayım diyorsun. Tam daha durumun iyi olmadığı için yazlıkları kışlıkları koyabileceğim bir dolabımız yok bizim, tamam mı? O kadar aşırı iyi bir durumumuz olduğu için. Ben de o çileyi her bahar ayında çekiyorum Cem. Kışlık kaldırmak bir çile, biliyor musun bak, gerçekten.
Evet, ama yazlıkları açmak da bir şey.
Hah, o da ayrı çile bu arada, doğru söylüyorsun. Onlar kırış kırış çıkıyor. Tekrar onları haldır haldır yıka, ütüle falan. Zaten geldiğimiz günden beri çamaşır yıkıyoruz bu arada. 16 kere falan çamaşır yıkamışız. Barış çamaşır asmaktan kol kasları gelişti. Dedim ki yani sen, dedim işte atıyorum işte içeride futbol yorumları izliyor. İşte Nihat Kahveci'nin, izliyor musun sen bilmiyorum. Futbol yorumları yaptığı bir kanalı var Nihat Kahveci'nin.
Ara ara denk geliyor, evet, bakıyorum.
Ha, spor yani. Yorumculuğu yapıyor şimdi. Barış ona bayılıyor izlemeye, tamam mı? Sonra neyse dedim sen onları izle, ben de içeride Kuş Uçuşu'nu izleyeyim dedim. Kuş Uçuşu'nun final sezonu gelmiş Netflix'te dizi. Bu Birce Akalay'ın dizisi Miray Daner'le. İzliyorum canım, hem de dedim işte bizim YouTube kanalı var ya, Gömercin Kuşları, orada da bunu konuşalım dedik işte Kaan'la. Abi izlerken şöyle bir şey fark ettim. O dizide Kuş Uçuşu'nun final bölümünde bir karakter var, Emre diye. Haber spikeri. O tabii. Karakter bana bir garip geliyor, tamam mı? Zaten gurbetçi bir çocuk. Şivesi bir değişik geliyor, aksanlı geliyor, Türkçesi falan. Giremiyorum o karakterin içine. Beni böyle almıyor. Ulan bir baktım. Feriha dizisi vardı ya, adını Feriha koydum.
Evet.
Azal Kayan. Meğer oradaki Feriha'nın abisiymiş bu karakter. Ben o andan itibaren aşamıyorum bu bilgiyi. Ve sürekli adamın gözümün önüne Mehmet geliyor. Kapıcı Feriha'nın abisi Mehmet.
Ha, evet, bu şey gibi yani Kurtlar Vadisi Polat Alemdar'ın başka bir dizide ne bileyim Yatalak Bir Hasta oynaması gibi.
Ah bravo, ya da işte çok centilmen romantik bir aşk. Şimdi evet. Sana da dinleyicilerimize de soruyorum. Ben o andan itibaren o benim için Feriha'nın abisiymiş ya. Çocukcağız benim için bir türlü haber spikeri, anchorman, Emre olamadı. Dedim ki yemin ediyorum Cem'in anneannesiyle kendi babaannem gibi oldum. Kabullenemiyorum abi. Sende de öyle oluyor mu bazı, mesela atıyorum işte Braveheart, Mel Gibson.
Tabii. Yani Mel Gibson aynı Braveheart'ta bir İskoç vatandaşı olarak İngilizlere karşı savaşıyor. Ha. İki sene sonra The Patriot Man'de İngiliz oluyor. Bir anda İngiliz subayı oluyor. ne oldu az önce İngilizlere savaşıyordun be cesurlek?
Hayır ne oldu, bir de bütün milleti kılıçtan geçiriyordun orada.
Evet yani hani inandırıcını yitiriyor o an, öyle izlersen, ama film Ayşe'cim şimdi film öyle izlenmez hayatım. Orada filmde ona bakarsan Umudunu Kaybetme filminde Will Smith bin bir acıyla bin bir zorlukla çocuğun hayata tutmak için inanılmaz sıkıntılar çekiyor. Arkada 2,5 milyon dolarlık karavanı var. Yani kestik deyince lüks, yani dünyanın en lüks karavanına geçiyor. Şimdi bu bir oyunculuk. Şimdi orada filmi şöyle izleyemezsin yani. Vay be koca Will Smith ne haline düştü diye izlersen saçma. O yüzden filmi izlerken ben hep şu duyguda oluyorum. Evet mesela hani mesela bazı insanlar vardır ya, mesela ayak kesilir falan izleyemez. Ay may falan bakamaz ya.
Ha, ben o işte.
Aynen, bazıları anlıyorum ama ben hep şöyle izliyorum. Eğer bunu şimdi yaşayamayacağız ya sonuç itibariyle onu, her ne hisse. Yaşasaydık nasıl olurdu gibi bir hisle izlemeye çalışıyor. Öbür türlü Keanu Reeves, son okuyamadım ismini, Keanu Reeves neyse, metroda çalışabiliyoruz kendisi. bir gün Matrix, bir gün John Wick. Nasıl oldu lan o?
Nasıl oldu ya?
Aynı tip yani şeyde saç baş da aynı.
Ya ben gerçekten bu arada babaannelerimiz, anneannelerimiz gibi düşünüyorum burada. Çok iyi bir sinema izleyicisi, dizi izleyicisi olmama rağmen ben Feriha'nın abisini Kuş Uçuşu'nda o kadar modern ve bu kadar işte beyaz yıka oyunlarını yapan bir spiker olarak filan asla kabullenemedim yani. Ama bu da benim ayıbım olsun. Ama benimle aynı fikirde olan milyonlar var. Yani başka kast mı kalmadı, adam insan mı kalmadı? Şöyle bir şey oldu. Geçtiğimiz günlerde Cem İşçiler röportaj adamı olarak bilinen sevgili kardeşimiz Mahsun Karaca'nın filminde rol aldı.
Evet. İllegal Hayat 2'de ufak bir rolüm var.
Bir sahnede oynadın herhalde.
İki sahnede oynadım, ufak bir rol. Böyle 1-2 dakika falan gözüküyorum yani.
Ben Cem'e diyorum ki nasıl geçti kanka diyorum. Arkadaşlar Cem'in cevabı şu. Kanka çok güzel ortamdı, karavanım vardı.
Karavan vermişler ama çok sevindim lan. Cem İşçiler yazıyordu. Şey kendim böyle Anthony Hopkins gibi hissediyordum. Karavana hiç girmedim ha. Niye biliyor musun Ayşe, karavana girmedim?
Niye?
karavana girersem çok ayıp olur diye düşündüm. Çünkü karavan var ya, o çok yani bana hiç nerede girmedim bile karavana. Çünkü ben hep insanların içinde oldum, takıldım, hep eğlendim falan filan, ama karavanda olmak benim şey uzak, benim bir, ben insanlardan uzak durmak isteyen biri değilim ya. Karavan biraz şeydir, çekilin başımdan, ben tek başıma kalacağımdır. O yüzden karavanda olmak beni böyle insanlardan uzaklaştırıyor gibi hissettiriyor, anladın mı? O yüzden sevmiyorum karavanda olmayı.
Sanki böyle bir kibirli bir şeymiş yani, insanlarla muhatap olmuyormuş
aynen,
gibi.
Aynen öyle.
Ama aslında öyle bir şey yok ve bu arada sevgili anlatamadımcılar ve süper efemciler, saatleriniz Ayşe Balıbey ve Cem İşçileri gösteriyor. Sizlere gösteri tarihlerimizi son kez hatırlatalım. 18 Nisan'da İstanbul'dayız Etiler Hillside'da, 20 Nisan'da İzmir'deyiz Performans Hall'da ve 13 Mayıs'ta Ankara'dayız. Bunların hepsinin internetten biletlerini bulabilir, bizimle yüz yüze sahnelerde konuşup eğlenip gülebilirsiniz. Cem'cim şöyle bir şey söyledin bana o gün ve bu benim çok hoşuma gitti. Dedi ki Cem, o Mahsun Karaca'nın filminde oynadıktan sonra, Ayşe, insanın böyle durumlarda kibrine ve egosuna yenilmemesi büyük bir oyuncuysa çok zor dedi.
Evet, gerçekten öyle.
Ve bu beni çok düşündürdü ve çünkü çok doğru.
Şöyle bir şey hissettim. Oyuncular genelde fark ederseniz sosyal hayatında da çok ayrımcılık bekleyen insanlar oluyor. Çünkü o sette, sürekli içinde bulunan sette o kadar çok onlar çevresi dönüyor ki dünya. Mesela en ufak bir, ya şöyle bir omzunu tutuyorsun. Ay üşüdünüz mü Cem Bey, hemen şal getirin, çabuk ısıtıcı getirin, soba yakın, villayı yakın, ısınsın gibi bir durum söz konusu olunca, sen dışarı çıkıp herhangi bir toplaşmaya binip İstanbul kartını bastığında yetersiz bakiye deyince, nasıl beni içeri almazsınız lan gibi bir psikolojiye giriyorsun. Ben az önce sette ben kraldım ya. Siz nasıl bana ayrımcılık yapmazsınız gibi. Yani sürekli ayrımcılık yapılan bir hayat yaşadığında. Bak bu mesela ünlü olmayıp da zengin olanlar için geçerli bir şey değil. O zaten sadece kendi hayatında öyle ya. Kendi dünyasında zengin ve her şeyi elde edebiliyor. Ama dışarıki hayatta normal bir insan olduğunu biliyor. Ama ünlü olup zengin olanlar her yerde bir ayrımcılık bekliyor. Özellikle oyuncular. Kendi kendime onu hissettim. Eğer ben bu dünyanın bu şatafatına kanarsam kendi hayatımı yaşayamam diye bir kendimce çıkarım yaptım kendi dünyamda. Onu paylaşmıştım Ayşe'yle.
Anladım. Şimdi şu konuda netim ama seninle ben daha önce bu arada yani setlerde de bulunduğum, senaryoda yazdığım için insanlarla, oyuncularla muhatap oldum ama bu açıdan hiç düşünmemiştim. Hakikaten o an, o 4 hafta, 6 hafta, 8 hafta, o film bitene kadar her neyse, o insana kendini çok özel hissettiriyorsun, başroldeki insandan tut da figürasyona kadar. Ve sonra onlar normal hayata entegre olmakta zorlanıyor. Biri zannediyor ki gerçekten ben Ertuğrul Gazi'yim dışarı çıktığında. Öbürü zannediyor ki hakikaten kadınların hasta olduğu bir jönüm. Öbürü de zannediyor ki işte bütün herkesin parasını pulunu önüne döktüğü Binbir Gece Masallarındaki Şehrazat'ım. İşte biliyorsun. Dolayısıyla normal hayata uyumlanmaları çok zorlaşıyor insanların. Şunu öneriyorum. Bu kadar özel davranmasak bu oyunculara. Karavanları kaldırsak. Onlar da toplu taşımayla gelip gitse. O 6 haftanın 8 haftanın sonunda psikologluk duruma gelmeseler, delirmeden normal vatandaş gibi bitirseler nasıl olur? Mesela düşünün Tom Cruise'u, Keanu Reeves'i, Timothée Chalamet'i falan. Adam Dune 2'yi çekiyor mesela. Adama diyorsun ki al şu akbili doldur da sen.
Evet, aynen.
Vallahi bak gerçekten bak bunu yakında yaparlar biliyor musun? İnovasyon diye işte ekolojik bilmem ne zart surt karbon ayak izi falan diye buralardan kısacaklar, bak gör yakında.
Evet evet, bence o yüzden kendimiz kendini her setten sonra metroya atıyor.
Kendimiz kendi uyumlanmasını kendi önden yaşıyor.
Evet evet.
Ben burada şuna çok karşıyım. Seninle şurada bilmiyorum aynı fikirde miyiz?
İnşallah değilizdir.
Bir insana yaptığı işten dolayı aşırı özel davranmak bana çok garip geliyor. İşini yapıyor ya o da zaten hani.
Evet, o işi yapmayı seçmiş ve gerçekten o işi hakkıyla yapıyor ama sen onu öyle bir dünyaya sokuyorsun ki kendi kendine ulan ben olmasam bu işler olmayacakmış galiba gibi psikolojiye giriyor.
Aynen, bravo. Ve sonra bizim tanıştığımız ve şöyle dediğimiz, ya abi bir insan vardı çok hayrandım ona küçüklüğümden beri ve beni çok hayal kırıklığı uğrattı tanıştığımızda dediğimiz ünlüler hep bizim egolarını şişirmemizden böyle oluyorlar.
Evet evet, kesinlikle. Çok çok tabii ki insana karşı hayranlığını belirtmek çok hoş bir şey. Evet ama
sadece dünya onun çevresi dönüyormuş gibi davrandığında o da kendini kaybediyor. Çok da onun suçu değil ki.
İşte onu diyorum zaten, doğru yani. Sen ona aman ağam, aman paşam falan dediğin zaman
evet.
Acayip bir motivasyonla, ya işte sen demin dedin ya, ben olmasam buralar biter, set durur falan, hayat durur falan noktasına geliyor adamda.
Evet evet, kesin. Sadece set için herhangi bir, mesela bir fırıncıya da her sabah yahu sizin yaptığınız poğaçalar ne kadar sürpriz olmasanız biz poğaça yemeyiz ya. Ben dünyadaki herhangi bir poğaçanın bundan daha güzel olamayacağını düşünüyorum deyip adamı gaza getirirsen kapının önünde müşteriye poğaça yaptırır.
Ya ben şimdi ismini vermeyeceğim, bir oyuncu hanımefendi bir dizisinin tanıtımı için dergi çekimine gidiyor Cemo, tamam mı? Hı. Anlatamadımcılar, biliyorsunuz ki bizim programımızda isim vermeden gıybetler evet. Dediğimiz, ismini vermek istemeyen izleyici gıybeti vardır.
İsmini vermek istemeyen radyocu.
Programı. Bölüm çok iyi bölüm oldu. Şimdi abi bu hanımefendi, işte bu dizide oynayan, başrol oynayan hanımefendi bir dergi çekimi için işte ne derler ona, kostümler bilmem neler falan getiriyor işte. Stilistler onu giydiriyor zart zurt. Sonra kızcağız, herhalde stajyer de bir kızcağız, kıyafetleri seçerken götürürken oyuncumuza small beden alıyor. Yani 34 beden alıyor. Ay 36 beden alıyor. Bu hanımefendi 36 bedene bakıyor. Biraz da o dönem kilo kaybetmiş. Zaten çok da zayıf biri. Kızın toplayıp bütün kıyafetleri kafasına atıyor. Diyor ki sen diyor gözün mü kör diyor. Ben diyor 36 mıyım, small mıyım? Ben bunu bir hakaret sayalım. Ben diyor X small'um. X small mı?
Ben yokum ya. Yok, benim sıfır beden, eksi bir bedenim ben. Bana şerit ver, kemer ver, kemer takayım.
Ben pipetle besleniyorum yani, ben havayı soluyorum. Ya arkadaşım, bu kadar egolu ve bu kadar kompleksli olmanıza gerek yok. Orada çalışan neticede bir stajyer kızcağız, tamam mı? Ve yani aynen. Ama işte tam da senin dediğin şeylerden deliriyorlar oyuncular böyle.
Aynen.
Anası, aynen neyse öyle. burada ismini veremiyorum ama bana DM'den yazanları, yani Aysen'in bavulu hesabından bana yazanları bu gıybetin ismini soyisini vereceğim. Peki şunu söylüyorum, şimdi burada kim suçlu, kim hatalı?
Bence hatalı olan o kişinin yapmış olduğu, kendi severek yapmış olduğu işi herkesin etrafında bir dünya yaratıp sen olmadan biz bir hiçiz imajını veren o çevresinde İnsan. Hatalı.
Evet. Yalakalar değil mi? Çok doğru aslında,
evet,
biliyor musun?
Evet evet.
Ha, o insan da tabii aklını kaybetmesin. Yani herkes ünlü oluyor ama bir sürü mütevazi ünlümüz de var. O da ama demek işte bazı insanlarda da bazı ünler, bazı şöhretler durmuyor maalesef. Onu da zamanla test ediyoruz ve görüyoruz. Ben sadece burada şeye şaşırdım. Bazıları da ekranın önünde o kadar güzel rol kesiyor ki Cemo. İşte mütevaziymiş gibi, hiçbir kibri yokmuş gibi, her şeyi aşmış gibi. Ama kameraları kapatınca onların ne kadar problemli insanlar olduğunu hepsini ben biliyorum ben. O yüzden anlatamadığım gösterilerine gelin ki bu gıybetleri rahat rahat yapın.
Evet, rahat rahat dinleyin. Kapansın telsizler.
Telefonları topluyoruz gösterilerde diyormuş. Cem'cim geçen gün sosyal medyada, istersen anlatamadığım dinleyicilerine de soralım, çok güzel bir soruyla karşılaştım. Çok ünlü bir Türk baletimiz var, Erhan Güzel. Çok çok da güzel bir oyun sahneledi geçtiğimiz günlerde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla birlikte, Köroğlu diye. Onu da buradan tebrik ederim ve gördüğünüz yerde mutlaka izleyin. Türk baletine çok güzel bir katkı olan bir eser Erhan Güzel'in Köroğlu eseri. Şöyle bir tweet atmış ve çok hoşuma gitti, sana da gönderdim bunu. Fazlası zarar olmayan bir şey söyleyin demiş.
Evet.
Fazlası, ya o kadar güzel bir soru ki aslında, sonra düşündüm.
Evet.
Senle birlikte düşünelim istersen, dinleyicilerimize de soralım bunu. Fazlası zarar olmayan ne var bu hayatta?
Fazlası zarar olmayan, bir de düşünmek lazım. Bilmiyorum, şak diye böyle
şey. Şey olabilir mi dedim acaba mesela? Su.
Suyun da fazlası zarar.
Ha, o da aslında sel oluyor değil mi?
Tabii, her şeyde zarar. Fazlası zarar olmayan şey galiba yok. Galiba her şey kendi rutininde, dengesinde olması gerektiği kadarıyla güzel. Her şey dahil buna.
Aşkın da mı fazlası zarar?
Aşkın da fazlası zarar. Çünkü çok fazla aşk, çok fazla sevgi, çok yoğun bir ilgi insanı karşı tarafı da yani bir anda bir ne oldum delisine çeviriyor. Ve bütün kadar çok ilgi gösterdiğin zaman karşı taraf, ben ne kadar çok ilgiyi hak ediyormuşum yahu.
Ben neymişim
gibi.
Ya diyor. Ha,
ben neymişim ya, böyle ne kadar çok ilgilenilmiş benimle. Hiç bugüne kadar benimle ilgilenmeyen, beni saf dışı bırakan, beni bir kenara tutan insanlar ne kadar şey, çok şey kaybetmişler gibi bir psikoloji giriyor. Halbuki asıl o ilgi sana olan o kişinin ilgisi. Tamamen bizzat kendinle alakalı, evet, ama onun karşındakinin seni gördüğü.
Durum yani. Durum
sana verdiği. O yüzden bunu
çok kendine yormak doğru değil. O iki kişiye yormak lazım. Bu çocuğa mesela, çocuğa da inanılmaz ilgi gösterirsin ya. İnanılmaz seversin. O da dünyanın en önemli insanı sanar kendini. Ta ki bir okula başlayana kadar başka çocukların da o kadar sevildiğini, tek özel olan kişinin kendisi olmadığını görene kadar. O yüzden bu...
Kerameti sürekli kendimizde zannetmek doğru değil aslında.
Aynen, o yüzden
çok
her şeyin fazlası...
Çok sevildiğimizde yani.
Aynen, iyi değil yani.
Ben şey dedim yani, sonra altındaki yazılanlara baktım. Birileri şey demiş, fazlası zarar olmayan bir şey demiş. Kitap okumak. Bence onun bile fazlası zarar bu arada. Aşırı yani. Bütün hayatını yani, fazlası ne demek bir şeyin? İfrat tefrit noktasına getirmek. Sen sosyal hayatından kesiyorsan, ananı babanı görmeyecek kadar artık kendine okumaya verdiysen, okumakla kafayı bozduysan ve hayatı kaçıracak kadar çok bir şey yapıyorsan, onun da fazlası zarar yani.
Evet evet, her şeyi daha çok böyle dengeli, rutin, daha böyle ayarında kullanmak lazım. Bir şeyi çok sevdin diye her gün yapmanın da manası yok. Deniz çok güzel, her gün girelim, her gün denizden çıkmayalım, pörsürsün, yumuşmuş olursun.
Ay o eller öyle şey oluyor. Ve ben zaten şu konuda şuna katılmıyorum bu arada. Gülümsemek ve mutluluk fazlası zarar olmayan bir şey bence. Hani gülümsemek ve mutluluk derken, ama gülmek... Fazlası zarar olmayan bir şey dersen, nerede güleceğin önemli. Cenazeye gittin. Millet karşısında babam öldü diye ağlıyorsan mal gibi gülüyorsun.
Herhalde. Ben gülerim abi, beni ellemeyin. Böyle mantık mı var?
Fazlası zarar değil. Hakikaten düşündüğünde her şey hayatta ifrat tefrit noktasına götürmeden dengeli bir şekilde yapılsa. Ama diyorsanız ki şunun fazlası zarar değil Ayşe abla, Cem abi diyorsanız da Instagram'dan bize ulaşıp yazabilirsiniz. Çok evet, merak konuşuruz. Ettiğim bir cevap çünkü. Bilim insanları son dönemde bir aşk acısı için bir formül bulmuşlar Cemo.
Ayda, gerçekten mi?
Evet.
Hemen söylesinler ya. Hadi çabuk.
Ha, bilim insanları değil, ben bulmuşum değil mi? Ben rica etmişim bilim
insanları. Ben insanları.
Bu arada bilim insanı tanıdığın olsa şunu da kanka keşfet diye ricada bulunur muydun?
Bo, ben acayip darlardım WhatsApp'tan. Kendimi engelletirdim. Her şeyi bulabildiğini düşünürdüm.
Gerçekten mi ya?
Tabii abi, bilim insanı mükemmel bir şey ya. Sanki.
Abi senden şey rica edebilir miyim diye gece mesaj atıyor değil mi adama? Bilim insanları beynin bir kör noktasını bulmuşlar. Ve orada bir çalışma yaparak.
Hadi yani, unutalım ne olur. Evet hadi. Evet.
Evet, kötü hatıralarımızı unutturuyorlarmış.
Ya iyileri de unuttursunlar.
Yani beyindeki kötü hatıraları elektroşokla silebilmek için büyük deneylere başlamışlar ve bunları siliyorlarmış ve yani...
Hayır, şunu... yanlış yap. Dur bir dakika, dur.
Bir dakika, bekleyin.
Durdur çalışmayı. Bilim insanları. Durun, vatandaş geldi, dur. Halk geldi. Bilim insanları
durduk
yanlış...
çalışmayı ne demek ya?
Olur mu? Bilim insanları. Merhaba, buyurun, hoş, oturun. Çay söyle, kaç kişiyiz? Çay mı? Söyle, 6 çay... orada o sırada bir de kahve diyen var ya, yedinci. Ya arkadaş, herkes çay içiyor, sen de çay iç işte.
Neyse. Nefret ederim, bravo sana ya. Bravo.
Mesela 8 kişiyiz, 8 çay. Benim kahve olsun. Ya sen de çay iç be. Sonra kahve içersin. Ya çayı koy önüne, içme yahu. Ben 8 çay demek istiyorum. 7 çay bir kahve demek istiyorum. Kahveniz nasıl olsun? Frappuccino mu, cappuccino mu? Ya dur be birader, çay işte. Bak, çayınız nasıl olsun diye bir şey bile yoktur. Çay çaydır. Uf,
evet,
neyse.
En fazla benim gibi açık olsun diye. Bir de şey de gıcıktır Cemo. 6 tane sade. Benim az şekerli.
Bir anda bozdun makineyi.
Az şekerli. Ya kardeşim, az şekerliyse sık dişini. O gün de sade iç zaten.
Bir tane de tam istediğini içme be. Tam herkesin içtiğin için mutlu ol be. Hay senin çok şekerline de.
Hay senin damak tadına tüküreyim ya. Hay sana ben be. Ev sahibini o kadar zora sokan, kahve makinesini zora sokan o tiniyetine tüküreyim. Yani bir de az şekerliyle sade arasında çok az bir fark var biliyorsun. Ya o şekeri de az kullanız, az zararlı
Ayşe,
bir şeyi.
Fark da yok. Bak az şekerli, orta şekerli diye az şekerli ver. Dersin ki ben ortayı böyle yapıyorum. Kimse de bir şey diyemez. Çünkü herkesin ortası azı biliyorsun kahvede farklıdır. Ve bu şey demek
doğru.
İstiyor. Ona demek istiyor biliyor musun? Ben farklıyım ha.
Bak ben sizden çok özelim ha. Ben bu hayata yaşamaya geliyorum biliyor musun kanka diyor.
Ben neyim biliyor musun? Ben sizin isteklerinizi kulağıma dökerim. Kulağıma. Sizin içtiklerinizi ben kulağıma. Siz kimsiniz ya?
Siz diyor sade içen zavallılar. Ben elit zevkleri olan bir az şeker. Yani bu dünyanın hem nalına hem mıhına vuruyorum ben kanka diyor. Yani az şekerli içen insanlar genelde çok gıcık oluyor bak biliyor musun? Dikkat et.
Ya bu nasıl tespit? Gıcıksa çok şekerli de gıcıktır. Yani o bir de
hayır
ona...
bak asla. O çünkü kıl uyuz böyle sana spesifik isteklerde bulunuyor ya. Annem az şekerli diyen herkese sade yapar bu arada.
Bir de bak şarkımızda 6 kişiyiz ya. 5'i Asyakel dedi, biri orta dedi ya.
He.
Öbür 5'i sonra desin ki aa biz de ortalanalım derse, az önce orta diyen der ki o zaman benimki Asyakel olsun. Çünkü bu deli, bu deli. Deli farklılık arıyor. Başka hiçbir derdi yok. Onun derdi orta kahve içmek değil. Onun derdi kahve de değil.
Bunu misafirlikten kovmak lazım. Ayakkabıları
da
kafasına.
Ver buna da 6 az şekerli yap. 5'ini de at. Bu da seninki de, o da az şekerli içsin. İçer onu. Çünkü onun için az şekerli orta kahve içmek dert değil. Onun için farklı bir spor. Bu arada yani oluyor.
Kendini özel hissetmek istiyor kanka.
Tabii hissettirmek. Hayır, hissetmek de değil. Özel olmadığını biliyor. Özelmiş gibi davranılsın istiyor. Hani mesela ikinci siparişte şöyle olsun istiyor. Ha, herkes az şekerli içiyor. Bir de işte Leyla'ya soralım. Leyla sen nesin? Yani sen ayrısın ya. Sen divansın ya, sen kübrasın ya, sen osun ya sen.
Şu anda bütün hırsımızı, bütün sinirimizi, öfkemizi az şekerli kahve
çağırıyor. Kızcağız da şaşkınlıkla bize bakıyor. Oğlum ne var bir şey? Ya siz sordunuz ya, siz kendiniz sordunuz. Ne, nasıl içersin dediniz. Ben de orta dedi, bir şey demedim ya.
Gariban diyor ki ne yaptım? Allah kahretseydi de beni hiç kahve içmeseydi diyor çocuk.
Bir de bazı şöyle tipler var ya şimdi mesela otur, evdesin tamam mı? Otur, herkes oturuyor. Arkadaşlar Nescafe yapayım mı diyor mesela 5-6 kişisiniz. 6 kişisin gene. 5'i diyor ki ay ne güzel olur. Öbürü şey diyor. Ay ben hiç sevmem. Allah Allah. Sevmiyorsan kapıda otur git.
O da gurme işte. Zannedersin ki hayatı boyunca Vedat Milor gibi beslenmiş.
He.
Ay ben 3'ü bir arada içemiyorum. 5'i bir arada iç o zaman. 5'i bir yerde tak o zaman.
Al sana 3'ünü ayrı ayrı koyayım, kendi karıştır.
Bir şey söylüyordun. Bunu da söyle, programımızı kapatalım. Bilim insanlarının beyindeki kötü hatıraları elektroşokla değil başka bir şekilde silmeleri gerektiğini düşünüyorsun.
Hayır, elektroşokla değil başka bir şekilde silmeleri gerektiğini düşünmüyorum. Çok iyi hatırladın. Az eğer hatırlatmasaydın gerçekten dünyanın tüm çevresini değiştirecek olan fikrimin unutuyordum. Bu kadar önemli bir fikri unutmam. Ayşe, bilim insanları hani dedin ya kötü hatıraları silmek için bir elektromanyetik şok çalışıyorlar. Yanlış. Bilim insanları iyi hatıraları silin. Zaten bizim tutunduğumuz nokta o. Biz kötü hatıralar olduğu için bırakamıyor değiliz. Aşk acısını biz çok iyi vakitler geçirdiğimiz için yaşıyoruz. Sen bizim o 3 yılda 2 yılda neyse o süreçte beraber olduğumuz kişinin kötü hatıralarını sildirirsen iyi hatıraları iyice bize baskılar. Bizi iyi hatıralarını sil ki aklımıza bir tek kötü hatıralar kalsın, rahat kurtulalım.
Ama bir dakika, burada bir ayrım yapalım. Çok sevdiğimiz ve iyi vakit geçirdiğimiz ve iyi vedalaştığımız insanlarla değil. Arkasından bela okuduğumuz, koşup gidip ve dua ettiğimiz insanlarla ilgili konuşuyoruz burada.
Tabii ki. Zaten hani çok iyi vakitler geçirip ondan sonra saçma sapan...
İyi ayrıldığımız insanlardan değil. Ama şuna katılıyorum. Cem İşçilere %100 katılıyorum. Bir insanı unutmak için ve bir insana bir daha dönmemek için iyi hatıralarını silmek daha mantıklı. Şimdi İsviçreli bilim insanlarından rica ediyorum. Bu deneyi lütfen durdurun.
Durdur hemen.
Elektroşokla kötü hatıraları. Bu arada kötü hatıralarınızı sildirmek için de bana yazıyorsunuz. Ben bir beddua gönderiyorum onlara çocuklar. Bitti. Konu kapandı. Yani sürüm sürünüyor o insan. Cem İşçilerle ilk defa aynı fikirde olduğum için garip bir program olduğunu düşünüyorum o yüzden.
Kendine gurur duyman lazım. İyi hatıraları silin. Kötü hatıralarla çok kolay vedalaşırsınız arkadaşlar. Anlatamadım. Bu akşamlık yine hayatınızı çok rahatlatacak. Yine sizi bambaşka bir diyara götürecek. Yine artık eski o olmayacağınız bir halde sizi kendi hayatınıza bırakıyor. Hafta içi her akşam 6 ile 8 arası Süper FM'de Ayşe'nin Babalı Instagram hesabının gerçek sahibi Tüzel kişilik Ayşe Balı Bey ve yerel kişilik Cem İşçiler karşınızdayız. Sizi çok seviyoruz, öpüyoruz.
Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bilim insanları, boş işlerle uğraşmayı bırakın da lütfen yiyerek kilo vermenin formülünü bize artık bulun. Sizleri seviyoruz canlarım. Hoşçakalın.
Bay bay.